Sokrates'i davet ediyoruz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Sokrates ekibi geliyor. İnan Özdemir, İlhan Özgen, Buğra Balaban. Alkışlarınızla Podcast Festivali sahnesindeler. Evet. Bu arada dediğim gibi sorular için lütfen beni mikrofonla uyarın. Arkam dönük olduğu için çok orayla ilgilenemiyorum ama Sokrates için biz aslında bir podcast festivaline davet ettik ama Sokrates podcast'ten çok çok daha fazlası. Biz podcast kısmına girmeden önce Sokrates'le başlayalım. Yani podcast hikayesine başlamadan önce o safhaya gelinceye kadar nasıl gelişti işler, kaç kişilik bir ekiple başladı? Şu anda müthiş bir oluşum görüyoruz. Sürekli video üretiyorsunuz, harika konuklar var. Birçoğunuzu zaten Eurosport'tan, maçlardan spiker olarak sesinizi duyuyorduk. Şimdi bir platform içindesiniz. Nasıl oldu bu bir araya geliş?
Yani derginin geçmişi aslında ilk sayı 2015 Nisan'a dayanıyor. Ondan tabii bir 4-5 ay öncesinden de en az başlayan bir hazırlık süreci var. O dönem işte Bahar Erten ve Can Özün aslında temelini attı. Sonrasında da Eurosport merkezli işte genel yayın yönetmenimiz Caner Eder'le birlikte devam eden bir oluşum vardı. Yani editör tarafında bir yaklaşık 10 kişilik bir ekip belki sayabiliriz yaklaşık hesap olarak ama öncesinde sonrasında işte prodüksiyon tarafı olsun, yönetici tarafı olsun farklı tabii ki sayı olarak bir artış var. Podcast tarafına nasıl geçildi? Aslında yani değişen medyayla bağlantılı olarak bu derginin kuruluş aşamasında da zaten sadece basılı yayınla devam edilmeyeceği artık dünyanın çok daha özellikle medya tarafında esnek olduğunun zaten bilincindeydik. Bu yüzden de sadece basılı yayına kalmadan internet üzerinden, işitsel bazda podcast üzerinden ve tabii ki bu sıralar daha da önem verdiğimiz o video üzerinden, görsel üzerinden süreçleri yönetmeye zaten kararlıydık. Ve zaman içerisinde de her bir bacaktan öğretimlere devam etmeye başladık.
Bu arada tabii biz 3 kişi anons ettik ama...
Evet onu da... Notunu düşelim bu arada tabii. İnan da gelecekti ama sık sık podcastlerde de yaptığı gibi son anda bir işi çıktığı için katılamadı. İzmir'de şu anda maalesef İnan. Çok selamları ver herkese ama bugün aramızda olamadı maalesef. Onun için de özür dileyelim.
Peki bu arada biraz önce kuliste de bahsettik. Senior ne diyor? Benim son zamanlarda herhalde en çok izlediğim video serisi. Öyle diyeyim. Ve hatta buradaki podcast'te de işte ara ara böyle durup Messi mi Maradona mı falan gibi garip sorular sormamak için Messi kısmına girmiyorum. Şu anda galiba en hassas durum o değil mi? En son video muydu? Biraz önce bahsettik ama yarım kaldı. Son video son konusu video. Neydi?
Ya orada işte soruları cevapladığımız soru bir cevap içerik o. Soru cevap yapıyoruz seyirciden gelen. Hani kariyerini bir takımda bitirmiş futbolculardan bir 11 kursan kimleri alırsın gibi. Yani orada Messi'yi almadığım için bayağı hani ders niteliğinde şeyler var. Halbuki orada bitmiş kariyerlerden bahsediyor ama hani aslında bir nevi yeni dünyanın futbol izleyicisinin de o bakış açısını özetleyen bir durum bu. Yani iki futbolcu üzerinden bütün oyunu yorumlama, bütün oyunu görme merakı oraya da yansımış durumda
maalesef. Peki o videolarda tamamen seyirci yani dinleyici yorumlarından mı yola çıkıyorsunuz? Yani nasıl az o soru kısmı bir kısmını oradan aldığınızı söylüyorsunuz? Yani temel nereden oluşuyor
bir kere,
konusu?
Bir kere onun dışına çıktık. Caner abinin, Canerelerin bir sorusu vardı. Onun dışında hep YouTube'da altta yorum yapan arkadaşların yorumlarını. Şimdi ben 30-40 tanesini alıyorum. Hı hı. Video ekibine gönderiyorum Onur Erdem'in başında olduğu. Bu sorular fena sorular değil diye. Çünkü biraz da farklı olmasını istiyorum soruların. O 30-40 tane içinden 8-9 tanesini de Onur Erdem seçiyor ve orada işte ben stüdyoya gittiğimde sorular bunlar diye gösteriyor. Oturuyoruz ve çekiyoruz.
Peki bu arada... Ya
önceden hazırlık falan gibi bir şey yok orada.
O çünkü merak edilen bir şey. Yok. Önceden tekrar bir...
Yani programdan önce görüyorum soruları. Tamam bunlar varmış diyorum. Oturuyorum.
Peki kaç tane video oldu şu ana kadar? Yani ben çünkü...
14 falan olabilir. Tamam. Hiç hatırlamıyorum o yönden.
Tamam. Peki video paylaşma ve podcast paylaşma ikisi arasında etkileşim açısından size olan geri dönüş açısından nasıl bir fark görüyorsunuz? Ulaştığınız kitleye de bakarsak.
Video tarafını sen daha iyi özetleyebilirsin. Yani podcast tarafı bizim özellikle bir sürece yaydığımız bu son Dünya Kupası'ndan önce yaptığımız bir oluşum vardı. Kupa hikayeleri başlığı altında 98 gün kala kupaya bir seriye başladık ve 4 günde bir Dünya Kupası'nın tarihten konuştuğumuz aslında minik bir hani arşiv görevi de görebilecek bir podcast serisi yaptık İlhan'la birlikte. O süreçte aslında dönüşleri biraz daha insanların yüz yüze vermeyi sevdiği, hani yolda gördüğünde ya da herhangi bir bu tür buluşmalarda karşılaştığımızda ya ben o serinin şu bölümlerini çok sevmiştim, şunlar çok daha güzeldi şeklinde oluşumları biraz daha işitsel medyada yüz yüze yapmayı sevdiklerini gördük en azından. Sosyal medyada da tabii ki övgüler ya da yergiler gelebiliyordu. Ama YouTube'da daha çok, sen daha iyi takip ediyorsun birebir programında olduğu için, ama anında, daha belki programın tamamını bile izlemeden hemen bir yorum yazayım. İlk 3 dakikada gördüğümü yazayım. Sonra hatta kendini tekzip ediyor. Tamam, ileride söylemiş pardon diye kendini düzeltenler olabiliyor. Yani YouTube tarafı, görsel tarafı biraz daha reaktif gibi görünüyor. İşitsel taraf biraz daha tırnak içinde yeraltı gibi kaldığını söyleyebilirim bu anlamda. Geri dönüşler anlamında.
Peki daha çok aslında video üretiyorsunuz değil mi? Yani podcast, yani sayıya bakarsak hani video üretimi, audio ile üretimi hangisi daha fazla?
Özellikle son dönemde daha çok, yani bir yıla yakın oldu bu Dünya Kupası'ndan beri aslında video tarafa biraz daha eğilindi. O da biraz aslında daha önceki konuşmalarda da yer yer bahsedildi, bu işte fonlama kısmı, reklam kısımlarının ne şekilde kullanılabileceğine dair. Aslında sadece Türkiye'deki podcast çevresinin değil, dünya üzerinde de podcast çevresinin reklam konusunda bazı problemleri var. Amerikan basını biraz daha yavaş yavaş bunu arttırmaya başladı. Ama onlar dahi hala dönüşleri, sonuçta yani reklam verecek bir, size maddi katkı sağlayacak bir marka, net veriler, net dinleyici, izleyici sayıları ve yaş grupları gibi o kırılımları istiyorlar mesela. Podcast'te bu çok daha zor olabiliyor, görsel tarafın verdiği size veriye oranla. Yavaş yavaş artan bir durum. O yüzden de son dönemde biraz işte görsel tarafa eğilmenin nedeni de orada reklam tarafında daha dolu olabilmesiyle alakalı. O yüzden herhalde bir 6-7 aydır video tarafı biraz daha aktif.
Siz gelecek için peki podcast'te nasıl aşmayı düşünüyorsunuz bu sorunu? Yani veri kısmı, işte bunu reklam verene paylaşma, doğru veriyi paylaşma, neler yapmayı düşünüyorsunuz bununla ilgili?
Aslında podcast tarafı az önce söylediğim gibi dünya üzerinde de yavaş yavaş o reklam tarafını arttırmaya başladı. O yüzden Türkiye'de de işte son dönemde çok daha farklı mecralar, bugün de sabahtan beri dinlediğimiz konuşmalarla buraya katkı veren insanlar bir yıl önceye göre, 2-3 yıl önceye göre çok daha fazla arttı. Bir çevrenin de aslında bilinç sahibi olmaya başladığını, markalar tarafında da bunu söyleyebiliriz ya da dinleyici tarafında da artmaya başladığını görüyoruz. Bu yüzden biraz zamanın da aslında zamanla birlikte kendi kendine bir yolu bulacağını düşünüyorum ben podcast'in. En azından şimdilik görüntü olarak doğal bir, hala bebek adımları attığını söyleyebiliriz. Yavaş yavaş bence ileride biraz daha doğal yolunda artacaktır muhakkak.
Sizin kayıtlar daha profesyonel bir ortamda mı? Mesela G-Pod'la biraz önce karşıda onlar çok rahat ortamda kaydediyorlar. Sizin kayıtlar nasıl oluyor?
Ya aslında itiraf edilmek gerekirse
tadilatlı oluyor.
Evet, yani bazen hatta o az önce bahsettiğim kupa hikayeleri sürecinde insanlardan haklı eleştiriler de gelebiliyordu. Yan binada bir inşaat vardı ve onun sesini de birkaç podcast'te dinlemek zorunda kalmıştı insanlar. Video tarafı biraz daha profesyonel dediğiniz gibi. Stüdyo, çekim, ışık, onlar çok daha tabii ki görsel bir mecrada daha büyük önem taşıyor. Ama podcast'lerde biz kendi aslında imkanlarımızı üretiyoruz. Biz İlhan'la bir konuyu konuşacaksak eğer mikrofonları biz kendimiz ayarlıyoruz. Ofiste bir yaka mikrofonlarımız var. Bazen boş oda bulamadığımızda ofisin mutfağında son birkaç podcast'i yaptığımız da oldu örneğin. O yüzden işitsel tarafta, podcast tarafında çok profesyonel değiliz. Şu konuya ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle ilk zamanlar çok problem yaşamıştık. Kullandığımız mikrofon ve alan sessizliği. Çünkü gerçekten sadece yolda yürürken, toplu taşımada insanlar dinlerken gerçekten o sesin temiz bir şekilde insanlara aktarılıyor olması çok önemli. Bir cızırtı olduğunda ya da ses seviyesi kısık olduğunda, ki ilk zamanlar çok fazla tepki gelebiliyordu haklı olarak insanlardan, problem oluyor. O yüzden de o kısma dikkat ediyoruz. Ama çok çok profesyonel olduğumuzu da söyleyemeyiz işitsel üretim kısmında.
Peki şimdi yaptığınız iş itibariyle öze bakarsak, işte spor, hatta işte Türkiye'de futbolun çok etkileşimi var. Çok fazla da işte video üretiyorsunuz, podcast üretiyorsunuz, dinleyiciyle, izleyiciyle karşı karşıyasınız, etkileşim alıyorsunuz. Benim gördüğüm bu genel olarak Sokrates dilinin hep böyle belli bir düzeyde kalıyor. Yani ne kadar sert eleştiriler veya ne kadar belki bilgi dışında böyle yaklaşımlar, agresif yaklaşımlar olsa da genel olarak bütün paydaşlarda bunu görüyorum. Yani isim olarak sosyal medyadan takip ettiklerimiz videodakiler. Nasıl o şeyi tutuyorsun, seviyeyi koruyabiliyorsun? Çünkü futbol ve spor belki de hepimizin en çok bildiği şey ve en kolay yorum yapabileceğimiz konular. O bazen kendinizi frenlemek zor olmuyor mu? Karşılıklı işte o sorular biraz sertleşince veya tepkiler daha agresifleşince nasıl o seviyeyi nasıl koruyorsunuz?
Ya eğer doğru anladıysam, yanlış anladıysam özür dilerim. Türkiye'deki bu zaten jargonun, üslubun sertleşmesini seviyor. Fanatizmden gelen bir olay. Evet. Bizim dergide de yani atağın dışında ben mesela Buğra hangi takım desen 10 saniye düşünürüm. 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. İnan'ı uzun süredir tanıyorum. Hangi takımda olduğunu bir düşünürüm. Neydi diye. Caner abi, Onur. Bir tek Alptuğ ve Atağ'ın Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olduğu kesindir herkeste. Yani o takım tutma olgusu ortadan kalktığı için bizde hani bu boş yere bağırmanın, boş yere hakaret etmenin ya da sınırları aşmanın ya da yıllarını futbola vermiş bir insana bu herif futbolu bilmiyor diye sallamanın manasız olduğunu herhalde biliyoruz ondan dolayı. Elbette biz de eleştiriyoruz. Biz de maç izlerken ofiste küfür bile ettiğimiz oluyordur belki ama hiçbir zaman bunu yazımıza ya da videoda dur şuna bir sallayayım da ben de Twitter'a taşınayım, sosyal medyada konuşulayım gibi bir kafa olmuyor. Yani yazar ekibi için bunu net söyleyebilirim.
Yazar ekibi için size gelen reaksiyonlarda, geri dönüşlerde nasıl? Yani çünkü sosyal medyada genelde şöyle bir eleştiri artık herkeste var. Hani çok steril bir ortam yok. Her konu hakkında fikir sahibi olan geliyor size etkileşimle bir şey soruyor. İnsanlar böyle meetuplarda falan konuşmayı tercih ediyorlar. Daha bilen insanlarla yani konuya ilgili olan insanlarla. Sizdeki etkileşim nasıl? O zaman çok gelmiyor mu size o tür geri dönüşler?
Geliyor,
daha fanatizm.
Geliyor canım. Ya nasıl ben şunu söyleyeyim az önce konuyla da bağlantılı olarak. Ben Sokrates'e girmeden önce de Toprak Sağ diye bir blogumuz vardı. Üç arkadaşın kurduğu. Orada futbol tarihi yazmaya başladım. Daha sonra Sokrates'e geçtim. Orada da devam ettim. Ben mesela Toprak Sağ'ın okuyucularını daha çok severim. Çünkü ne istediğini bilen insanlar gelir oraya. Ben futbol tarihi okumak istiyorum ve geliyorum. Podcast'te de aynı durum geçerli benim için. Yani ben podcast yaptığımda çok zevk alıyordum. İnan'la yaptım, Buğra'yla yaptım. Emre Özcan'la İtalya Serie A konuşuyorduk. Onunla yaptım. Özellikle Buğra'yla yaptığım Dünya Kupası podcastlerini çok seviyordum. Çünkü mesela 4000 kişi dinliyorsa atıyorum. O 4000'i de ne istediğini bilerek geliyordu. Ve sana az önce bahsettiğimiz Messi, Ronaldo gibi güncel bayağılaşmış şeylerden saldırmıyordu. Eleştirse bile diyordu ki abi o kupada şunu şöyle söyledin ama bence o durum böyleydi. Ya da bu da bir etmendi. Fransa'nın başarılı olmasında bu da bir etmendi. Politik olarak şunu da kaçırmışsınız gibi daha kaliteli eleştiriler geliyordu. Ama ne zaman YouTube'a açıldık? Ben hakikaten ya YouTube'da da %80'i bizim dergimizi okuyan, bilen, üslubu konuşmayı bilen çocuklar, eleştirmeyi bilen çocuklar ama o %20 bahsettiğiniz kesim bu sefer bize geldi. Bunlar podcast'te pek gelmiyordu. Mesela adamın biri şunu yazmış benim şey altı. Bu herifin Galatasaray'a kini var anlıyorum. Ya öyle bir şey yok yani. Ben bu dergide Galatasaray efsaneleriyle röportaj yaptım. Biriyle 2 yıl boyunca çalıştım Bülent Eken'le. Ben zaten takım tutmuyorum. Ama kendince bunu yargılıyor ve seni asıyor orada misal. Ya da Trabzonsporların işte bu adam Trabzonspor'u Türk takımı saymıyor gibi kendince çıkarımları YouTube'da gelmeye başladı. Podcast'te çok daha istediğimiz seviyede dinleyiciler oluyordu. Ben onun için onu tercih ediyorum.
YouTube'da gelen yani onlara birebir cevap veriyor musunuz? Ya da
ben veriyorum.
Ha veriyorsun.
Vermek zorunda değilsin ama ben veriyorum. Bazen ya ben genelde çok asabi de bir insanımdır. Çok sinirliyimdir. Yani içime atıyorum ama yani vermek de gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer nasıl lafı koydum ve oturttum kafasına girebiliyor birçoğu. Düzgün eleştiren de zaten konuşuyorum bile orada. Hatta eşim alay ediyor yani bayağı eski chatte yazıyor gibi yazışıyorsun diye. Çünkü o çocuk bir şey öğrenmek istiyor. Seni değerli görüyor. Ben kendimi öyle görmüyorum ama o seni öyle gördüğü için hak ettiği ilgiyi göstermek gerekir diye düşünüyorum. Ama şeylere özellikle cevap yazıyorum ağır eleştirenlere.
Peki.
Ondan zevk de alıyorum. Yani.
Burada var mı ağır eleştiri değil? Yani işte soru sormak isteyen Sokrates'e hem dergiyle ilgili hem podcastlerle hem de videolarla ilgili soru sormak isteyen varsa alın. Birazdan canlı podcast'e geçeceğiz orta tarafa.
Işıktan göremiyorum evet. Duyuldu. Heh. Merhaba Sezer benim ismim. Ben size spor medyası ile ilgili hani genel olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Ben 25 yaşındayım. Hani biz zamanında işte NBA stüdyo izleyen, Slam dergisi okuyan nesil şimdi medyayı çok farklı kanallardan takip ediyor. İşte podcast dinliyoruz, Sokrates okuyoruz. Ama hani televizyon izleme zaten hani bizim nesil hiç gazete okumaz da. Televizyondan, internetten özellikle bu podcastlerle de ilgili olarak sporu takip eden insanlar özelinde podcast'in ve yeni medyanın getirdiği uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl hani geleceğe baktığınızda spor medyasının nasıl bir yapıda olmasını tahmin ediyorsunuz? Mesela Kaan Kural benim çok sevdiğim bir yorumcudur. Hani içerikten bağımsız çok keyifle dinlediğim bir insan. Ama o bile artık eskiye göre daha farklı mecralara yöneldi ve hani sizde de zaman zaman yazıları çıkıyor. Bu gibi örneklerin nasıl devam etmesini bekliyorsunuz?
Teşekkürler soru için Sezer. Aslında bu şununla alakalı bence. Çok ekstra bir örnek değil. Yani Kaan Kural örneğini verdim mesela. Bahsettiğin şeyleri ben de takip ediyorum elbette. Ben de podcast'i dinliyorum ya da farklı mecralarda konuştuğumda dinlemeyi seviyorum. Bu sadece doğal sürecin getirdiği bir şey. Yani Kaan Kural eskisinden olduğu gibi sadece televizyonda konuşup sadece gazetede yazarak birilerine ulaşmak zorunda değil. Çünkü diğer mecralarda evet Kaan Kural oraları kullanıyor ya da bu isimden bağımsız birçok insana söyleyebiliriz. Aynı zamanda o mecralardan bir talep de doğal olarak oluşuyor. İnsanlar orada da dinlemek istiyor, YouTube'da izlemek istiyor, televizyon saatine bağlı kalmak istemiyor. Ve biraz doğal bir sonuç aslında. Yani podcast eskiden radyo olarak vardı ve insanlar belli saatlerini ayırıyorlardı. Artık çok daha esnek olmayı her alanda insanlar tercih ettiği için medya kullanımı anlamında da bilgi alım süreci anlamında da o esnekliği istiyorlar. Ve bu yüzden de radyo programı yapma abi, şunu yap. İşte podcast yap, biz istediğim zaman dinleyelim. Ya da televizyona çıktığında da onu mutlaka YouTube'a koy ki ben akşam yatarken de açıp dinleyebileyim diyorlar. O yüzden de o bence doğal bir süreç. Çok ekstra bir durum görmüyorum. Sen bir şeyler eklemek ister misin konuyla alakalı?
Ya şimdi Kaan abi, hani senin jenerasyon, hatta ben 32-33 yaşındayım. Benim jenerasyonumun da önemli parçasıydı NBA programı. Ama biz öyle bir dönemde yetiştik ki her şey çok hızlandı. Onun için Kaan abi de bunun parçası bir spor yorumcusu. Ya hızlı değişime ayak uydurabilen bir insan. Mesela Halit Kıvanç dediğin gibi YouTuber falan olsaydı garipseyebilirdik. Ama Kaan abi zaten bunu temsil ettiği için bence bu değişiminde bir şey görmüyorum ben. Belki sen de görmüyorsundur da, dediğim gibi yani bu dönemde bizim bile ileride hani dergiyi tamamen bırakıp bambaşka bir şeye adapte olmamız olası olabilir. Onun için ben de çok şey yapmıyorum. Basın nereye gider? Hakikaten ben onu göremiyorum ama. Ya bilmiyorum. Çünkü ya basın nereye gideri, spor izleyicisi nereye gidiyor üzerinden tartışmak lazım. Bahsettiğim gibi ben spor izleyicisinin %40'ının falan çok güzel bir seviyede durduğunu ama %60'ının kafasının uçup gittiğini düşünüyorum. Yani hakikaten çok kör bir fanatizm var. Ben bu örneği hep veriyorum. Bu sadece Türk takımları ile ilgili de değil. Onları gene anlayışla karşılıyorum. Yani yetiştiği ortamda dedesinden babasından gelmiş bir şey. Abi Messi Ronaldo tartışması ülkede öyle bir hale aldı ki seçimlerden önce Tayyip Erdoğan'a Messi mi Ronaldo mu diye soru sordular basın toplantısında. Yani bu dünyanın başka bir yerinde olduğunu da düşünmüyorum. İki oyuncu üzerinden kutuplaşıyor insanlar ve futbolu tamamen bunun üzerinden görüyorlar. O beni korkutuyor ama %40'ı, hani sadece bu Sokrates okuyan falan demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Futbolu, hatta ben basketbol ve bisiklet izleyicisinin çok daha okuma alışkanlığı, araştırma, izleme alışkanlığı olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Onlar umut veriyor diyeyim. Bu yönden de işte basının da %40'ı ümit vericidir. Yazarları olsun, yorumcuları olsun.
Var mı başka soru? Bir soru daha var. Sonra canlı podcast konusuna geçeceğiz. Nerede mikrofon? Burada, tamam, buyurun.
Sokrates ekibi e-spora bakışı nasıl? Hem dergi hem YouTube olarak içerik gelecek mi? Nasıl bakıyorsunuz? Sizce ölü bir yatırım mı olur?
Ölü bir yatırım olmaz. Bireysel görüş belirtiyorum burada. Bir dergi görüşü olarak vermeyeyim. Özellikle işte biraz sohbetin başında bahsettiğimiz reklam ve gelir yaratma kısmında e-spor çok değerli şu anda. Birçok markanın da iştahla takip ettiği bir segment aslına bakarsanız. Biz de dergide yer yer ve yer verdiğimiz bölümler oldu. Net bir dergi politikası olarak e-spor bizim için şöyledir diyemem. Kimileri için çok mantıklı, yani spor mudur diye mi de çok konuşulur ya. Artık ya bence kabullenilmesi gereken bir şey spor olduğu, iyi ya da kötülükleriyle birlikte. Ama özellikle ilk birkaç yılımızda bence saymamalıyız diyen de mutlaka olmuştur dergi ekibinden. Daha proaktif davranıp bunu kabullenmemiz gerekecek ileri süreçte diyen de olmuştur. Bunun kendi içimizde de sohbetini yapıp yer yer tartıştığımız da oldu. Ama şu anda hani net bir duruşumuz, şöyle bir duruşumuz var diyemem. YouTube için biraz daha hani adım adım aslında program yelpazesi biraz sınırlı takip edenler bildiği üzere. O yüzden de belki ileride böyle bir şey olacak da şu an yakın gelecek için konuştuğumuz bir şey yok doğrusunu söylemek gerekirse. Ama neden olmasın? Belki de olacak ileride. Onu da söyleyebilirim. Kesin bir duruşumuz yok yani. Kesinlikle yapmamalıyız gibi.
Ya bir de o YouTube'la ilgili şeyi söylemek lazım. Birçok insan normal olarak öyle sanıyor durumu. O YouTube çekimlerinin olduğu stüdyo bize ait bir yer değil. Ya da bizim ofisimiz değil. Orası kiralanan bir yer bu işler için. O nedenle de belirli günlerimiz oluyor ve programlarımız belirli kalıyor. Yani ben örneğin senior ne diyor yapmaktansa Serie A ile ilgili, Avrupa futbolu ile ilgili bir program yapmayı tercih ederim ama bana o YouTube ekibinden böyle bir görev verildiği için bunu yapıyorum ve diğerine zaman kalmıyor. Günümüz kalmıyor. Onunla ilgili çalışmalar var işte, ofiste bir ufak stüdyo kurma gibi. Öyle şeyler olduğunda umarım senin bahsettiğin gibi de daha geniş, işte Amerikan futbolu isteyen oluyor, öyle diğer sporlardan da talepler var. Daha da genişletiriz Yelpaze'yi.
Peki, var mı başka? Bu 15 dakikalık canlı podcast konusunda da daha önce iletişimde olduğumuzda bir konu aslında belirledik. Biz yine o ikililerden gidiyorduk ama onları tamamen bir kenara bırakacağız. İsterseniz konunuzla beraber siz başlayın. Seyircinin de katılımı olabilir. Bizi de isterseniz içinize alabilirsiniz. Bu 10 dakika sahne sizin.
Önce o konu seçimi kısmını anlatayım. Ya biz biraz şeylerden sıyrılmaya çalışıyoruz. Az önce İlhan'ın da özetlemeye çalıştığı gibi. İşte Messi mi, Ronaldo mu, şu mu, şu mu? Ya bunlar çünkü biraz bakış açınıza göre, tarzınıza göre ve oyundan aldığınız keyfe göre, farklı taraflarından oyunun keyif alıyor olabilirsiniz ve değişebilecek şeyler. O yüzden belli noktalarda sığ kalabiliyor. O yüzden onun yerine biraz da spor takip etme ve insanların spora verdikleri tepkiler, işte sosyal medya kullanarak yazdıkları ya da çizdikleri şeyler üzerinden ne konuşabiliriz diye düşündük. Bu aralar ofiste de sık sık konuştuğumuz ve muhtemelen sosyal medyada da sizin de gördüğünüz overrated, underrated muhabbeti üzerine bir şeyler söyleyebiliriz diye düşündük. Süre de zaten kısıtlıyken onun üzerine konuşacağız. Sizlerden de katılım gelmek isterse, yorum yapmak isterse lütfen elinizi kaldırın. Size de katılalım. Bizim burada sakıncalı gördüğümüz şeyler var bazen. Çünkü insanlar tamamen ben bir sanki FM oynarmışçasına, menajerlik oyunları oynarmışçasına ben birini bulayım, bu adama underrated diyeyim ve bunun ne kadar değerli olduğunu ve aslında benim görüşlerimin herkesten çok daha öte olduğunu kanıtlamak için bu adamı savunayım dercesine bir havaya büründü. Bunu yaparken de işte kim overrated, kim underrated tartışalım derken insanlar yine kavgaya girişti. Yani tanımadığınız, bazen ismini duymadığınız futbolcular hakkında bile insanlar bunu nasıl saymasın diyebiliyor. Bu da bazen sporu konuşma anlamında dilimizi daha keskinleştirebiliyor ve sanki bazı şeylerin de anlamını kaybetmesine yol açıyor. İlhan, neler söylersin?
Ya bir kere ben öncelikle kelimenin tam anlamının çok az kişi tarafından bilindiğini düşünüyorum. Bununla ilgili sana anlattım, benim babam İngilizce bilen biri değil. Anneme soruyor bunun anlamını. Sonra beni aradı, ya bunlar kelimenin anlamını bilmiyor sanırım dedi. Çünkü hak ettiği değeri bulmak ya da abartılmak farklı bir şey. Yani işte Messi ve Iniesta underrated mıdır abi diye soru geliyor. Yani bu Barcelona sistemini açıklarken temel direkt olarak koyduğun iki adamı, iki sütun olarak belirlediğin bir adama nasıl hak ettiği yeri bulmaz diyebilirsin. Aynı şey romantizmde de geçerlidir. İşte tarihle ilgili konuşan, tarih bilen herkese bu da futbol romantiği derler. Halbuki ben futbolun eskiden de kirli olduğunu savunan, zaten bu kirliliğin daha da kirlenerek devam ettiğini söyleyen bir insanım. Ben eskiden futbol temizdi, eskiden paraya tapılmazdı, eskiden para yoktu deyip şimdiki sistemi eleştirirsem romantizm bu olur. Ama bizde bir adam tarih biliyorsa bu adam romantiktir şeyi oluşmuş. Underrated, overrated da bunun gibi bir mevzu işte.
Dediğin gibi özellikle tarihe vurduğumuzda, eski sporculardan bahsettiğimizde bu çok daha fazla konuşuluyor. Örneğin biz kupa hikayelerinde 80'lerden bahsederken elbette Michel Platini gerçeğini konuştuk. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu, ne kadar zarif bir oyuncu olduğunu o dönem için ve Fransa futbolunu aslında değiştiren figürlerden biri olduğunu konuştuk. Ve haklı olarak sen de bir noktada şunu demiştin, Fransa tarihinin en iyi futbolcusu diye. Ki bunu muhtemelen Fransa'ya gittiğinizdeki iyi bir Fransız spor severe sorduğunuzda benzer şeyler söyler. Ama bununla ilgili de tepki aldığın olmuştu.
Tabii ya öyle yani, bir de dediğim gibi bir şeye hakim olmak farklı bir olgu. Yani sağdan soldan duyup da bu yorumu yapmak ilginç oluyor. Ben bunda ama basının da suçu olduğunu düşünüyorum. Çünkü basın şöyle bir taraftar şeyi yarattı, profili yarattı. Oyundan zevk almaktan çıkın, oyunu anlayın. Ya o oyunu, bütün setlerini, bütün dizilişlerini, sistem geçişlerini sen oyunun içindeki biri kadar anlayamazsın zaten. Yani bu teknolojinin gelişmesiyle işte CM'lerle, şunlarla, bunlarla insanlara daha da cesaret verdi. İşte İngiliz yazarların o sistem yazılarında, uzun uzun yazdıkları yazılarda herkes bir güven sahibi oldu ama o çok, yani ya çok basit bir şey ya da çok zor bir şey. Anlayabileceğimiz bir şey değil hepimizin. Dediğim gibi biraz da onların yarattığı şablonla böyle izleyiciler üredi ve onlar da işte kendi kahramanını bulup, bakın kimse bunun farkında değil ama ben farkındayım, bu adam underrated olayına getirdi. Hakikaten yani inanla da konuşuyoruz. Basketbol için de öyle çok absürt adamlara, yani Scottie Pippen'a underrated diyenler falan var. Futbolda da aynı şey geçerli. Dediğim gibi o ilginç bir muhabbet hakikaten.
Aslında şu an içinde bulunduğumuz zaman diliminin dünya tarihinde en önemlisi olduğuna dair bir yanılsama aslında birçok zaten kurama da konu olmuş bir konudur. Ve bugün aslında bunu sosyal medya ile birlikte çok daha görünür ve çok daha aslında çığırından çıkmış halde olduğunu düşünüyoruz. Başımıza en ufak bir olay geldiğinde işte bu yıl tarihin en kötü yılı, tarihin en büyük şeyi, nasıl bu döneme denk geldim falan gibilerinden. Hı. Aslında spordan da bağımsız, daha geniş kapsamlı bir tartışmalar da olabiliyor mesela. Aslında tarihe baktığınızda çok da büyük bir problem yaşamadığımızı söyleyebiliriz yani geçtiğimiz yıllarda atıyorum. Çok daha ciddi sorunların yaşandığı iklimsel olarak ya da politik durumlar olarak bir ton yıl sayabiliriz ki insanların hiçbirimizde, ben de mesela içindeyim, birçok insanda ciddi bir tarih araştırması yapmadıysa zaten bunun ayırdına varması pek mümkün değil. Bunu tabii ki spora da uygulayabiliriz. Siz Platini Fransa'dan en iyi futbolcu değil derseniz, yani Jules Fontaine'den itibaren tüm Fransızların en az belli bir miktarda maçını izlemiş olmanız lazım ki Zidane'ın hepsinden daha büyük olduğunu savunabilirsiniz. Ve bunu da yapmak için ciddi bir mesai, ciddi bir kendini adama gerekiyor. Bu da genelde Twitter'da yazmak için önceliklerden biri olmuyor. İnsanlar hiç bunu yapmadan da yazabiliyor kolaylıkla.
İşte orada kendini önemli hissetme durumu var dediğin gibi. Yani tarihe tanıklık ettiğini düşünme, o öyle kabul etme durumu var. Bu sadece Messi'ci yeni kuşak arkadaşlar için de geçerli. Maradona'cı insanlar için de, bizden bir önceki jenerasyon için. Ya onlar da mesela onun hiçbir şeyine toz kondurmaz. Benim izlediğim en büyük adam demek yerine tarihte böyle bir şey görülmedi, Pele'nin zamanında oynanan futbol muydu diye başlar ve bir önceki jenerasyona saygısızlık eder. Pele'nin jenerasyonunda Pele'yi alıp bir önceki jenerasyona saygısızlık etmiştir. Yani bu zincir halinde devam ediyor ama şimdi bahsettiğim gibi yani sosyal medya o kadar etkili halde ki, o kadar aktif halde ki habire bunlar karşımıza çıkıyor. Yani eskiden de yoksa üsluba baktığında aynı şey var.
Keza politik görüş olarak da bunu yapanlar olabiliyor. Mesela Sovyetler Birliği nasıl bir futbol takımıydı diye anlatanlar da çok fazla bakıyor. Ama aslında tarihsel işte Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonları baktığınızda başarılarını biraz mercek altına almaya çalıştığınızda aslında öyle çok da ahım şahım dünyanın en iyi takımı gibi görünmediğine ulaşabilirsiniz. İnteraktif hale getirmek için sorusu olan varsa bu konuda ya da ya bence şurada bir hata yapıyorsunuz ya da şöyle bir tarafı da var bu konunun demek isteyen varsa size de dönebiliriz bu arada. Hazır böyle bir imkanımız varken.
Burada tanım olarak aslında işte bir yeterince değerini bulamamış, bir de abartılmış. Yani öyle Türkçeleştirebilirmiş. Overrated, underrated. Yani bunu her konuda, müzik konusunda, spor konusunda da çok örnek verilebilir galiba. Doğru mu? Yeterince abarttık ve değerini aslında veremedik belki de yani. Değerini bulamamış.
Ya ben şuna inanıyorum. Bir sporcu yeterince yetenekliyse bir türlü değerini bulmuştur zaten. Yani onu taraftarın görmesine lüzum yok. O oyunun içindekiler, o oyunu esas yönetenler, bilenler ona hakkını bir türlü vermiştir. Örneğin yeni dönemde Jonathan Wilson'ın yazısıyla başladı bu galiba. Busquets en underrated regista mı diye bir yazısı vardı. Ya bence Busquets regista da değil zaten. O başka bir şey. İkincisi ya adam zaten Barcelona'da yıllarca oynuyor. Bu takım Avrupa'nın en büyük takımı. Bu takım oynadığı oyunda belki de dünya tarihinin en dominant takımıydı. Ya bu takımın ilk 11'inin en vazgeçilmez 5 adamından biri olduğunda zaten hak ettiği değer verilmiş. Yani bunun daha ötesi İspanya Başbakanlığı falan yani. Hani daha ne olabilir? Daha ne yapabilir? Yani Messi'den mi rol çalacak? Bir de gidecek gol mü atacak? Onun rolü topu alıp en kısa zamanda arkadaşına vermek, Messi'nin de rolü arkadaşından alıp kaleye ulaştırmak. Ya bu futbolun basit bir kuralı. Bunu daha ne kadar büyütebiliriz? Ben bunlara takılıyorum açıkçası. Mesela şimdi genç nesil izlemediği için Ünal Karaman, şu an Trabzon'u çalıştıran Ünal Karaman için çok underrated bir futbolcuymuş abi. Abi adam milli takımdaydı. Ben çocukken Ünal Karaman hep milli takımdaydı. Daha ne olabilir? Hani dünyanın en iyi futbolcusu mu seçilecek? Ballon d'Or mu kazanacak? Daha ne olabilir? Bu adam Çorum Spor'da futbol hayatını bitirmedi. Türkiye'nin büyük takımlarından birinde oynadı ve o noktaladı futbol hayatını. Yani o istediği değeri görmesini istiyor. Mesela Busquets'in Ballon d'Or'a aday olmasını istiyor. Herkesi geçmesini istiyor falan ama öyle olmuyor işte. Adam zaten olabileceği en iyi yerde. Dünyanın en iyi takımının defansif orta saha oyuncusu. Daha yüksek olamaz zaten.
Peki o konuda bir örnek almak istesek, yani tam bu örnekler değil. Kim mesela bu konuda verebileceğimiz örnek? Yani yeteri kadar ya da abartılmış ama bizim gözümüzde belki ya da genel algıda çok yüksek.
Abartılmışa çok bulabiliriz. Ben ona
İngiliz stoperi söyleyebiliriz herhalde.
Çok ya şeyi bile söyleyebiliriz. Ben hep söylüyorum yani George Best dönemi için çok önemli bir oyuncudur. Çok önemli bir oyuncudur. Ama Pele'den, Maradona'dan işte meşhur sözü var ya işte Pele is good, Maradona is better, George Best. Maradona'dan büyük bir oyuncu kesinlikle değil. Yani yıllar sonra futbolu etkileyecek acayip şeyler başarmış bir oyuncu değil. Ama İngilizlerin o Müzikte de bunu sık yaparlar. PR etkisi onu şu anda birçok insanın gözünde tarihin en iyisiymiş ama çok içiyormuşa getirdi. Öyle bir adam değil. Çok iyi bir futbolcu ama çok büyük bir efsane değil. Abartılmış olabiliriz ama underrated apayrı bir şey. O çok yani çok belki nadide bir örnek vardır. Adam kariyeri boyunca çok dandik bir takımda oynamış ama çok özel bir oyuncu. Çok nadirdir onlar. Bir yerde hakkı verilmiştir onun yani. Bir
de orada... Var mı örnek kafanıza? Pardon siz devam.
Yok yani örnekleri de alabiliriz.
Örnek varsa kafanıza çok abartılmış, hakkını bulamamış, yeterince değerini bulamamış. Bu sadece tabii sporda da olması
yok,
gerekmiyor.
Yok müzikte de örneklerim
mesela
vardır.
Coldplay'in biraz fazla abartılmış olduğunu söyleyebiliriz. Birçok İngiliz grubunun tabii, yanında. Tabii. Bunun gibi çok örnek verebiliriz. Bir tane örnek var mıydı orada?
Tekrar bir soru soracağım. Aslında hem örnek de olabilir hem de bu interaktif açısından soru da olabilir. Twitter'da bir hesap var basketbolla ilgili. Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcusunu sormuş ve şey demiş. Şu ana kadar en çok oy katılım olan anket buydu herhalde diye. Oradaki isimler üzerinden hem bu abartılan değer göremeyen oyuncular hem de şeyi soracağım. Hani tarihteki Maradona ile Messi'yi karşılaştırmak gibi. Hani sporun zamanla doğal akışı içerisindeki gelişmesinden dolayı yani atletizm en basit örneği eski çağlardaki insanlarla ne kadar iyi karşılaştırılabilir? Mesela en iyi Türk basketbolcu seçeneklerinde Enes Kanter de var, Mehmet Okur da var ama şimdi Enes Kanter'in oynadığı NBA ile Mehmet Okur'un oynadığı dönem çok farklı. Altına bir de işte yok onlar bırakın Erman Kunter en iyisiydi, Harun Erdenay en iyisiydi diyenler de var. Hani bu şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Çağlar ilerledikçe sporun ve sporcuların ortalamasının yani yükselmesi ve bunları birbiriyle karşılaştırmak konusunda kesin bir şey var mıdır? Hani en güncel sporcular aslında en yetenekli ve becerikli oyuncular mıdır sizce de?
En yetenekli değildir. Elbette en yeteneklileri de olabilir. Ama yetenek çağla değişen bir şey değil. O bambaşka bir olay ama en iyi atlet çağ ilerledikçe, yıllar ilerledikçe ortaya çıkan sporculardır diyebiliriz. Bu çok normal bir şey. Hani senin babanla ya da benim babamla senin fiziğin benim fiziğim bile benzemiyor artık. Ki o 50 yıl, 100 yıldan bahsediyoruz. Yani Stanley Matthews top sürerken ayrı bir fizik şekli alırken Cristiano Ronaldo daha üst seviye bir atlet gibi. Belki o zamanın basketbolcularında ya da ne bileyim Amerikan futbolcularında bile olmayacak bir fiziğe sahip şu anda. Atletizm, sporculuk olarak elbette yani şimdikiler tartışılmaz bile. Ama ben senin söylediğini söyleyip üstüne de abi buna göre Messi en iyi futbolcudur diyene şunu söylüyorum. Bundan 50 yıl sonra da Messi'nin atletizmi ortadan kalkacak. Çok basit kalacak. O zaman Messi'ye haksızlık mı edeceğiz şimdi? Yani artık Messi'nin dönemi bitti abi. Artık o futbol oynanmıyor. Dediğin çok doğru. O dönemlere göre yargılaman lazım. Ve o dönemleri de çok iyi bilmen lazım. Şimdi Erman Kunter'e iyi diyenlerin de bir sorunu var. Ben onlara da çok kızıyorum. Maradonacılarla aynı seviyeye koyuyorum onları. Onlarda da şöyle bir olay var. Genelde işte bir insan 25 yaşına kadar çok heyecanlı maç izler. Ben şu an işim bu ama hiçbir zaman 20-25 yaş arası izlediğim gibi heyecanlı maç izlemiyorum. O dönemki heyecanınla gördüğün kahramanlar sana apayrı hisler veriyor. Çok büyülüyor seni. Yani ben Roberto Baggio'yu izlerken çıldırıyordum. Ama Pirlo'yu izlerken bence Pirlo genel istikrar olarak ondan daha iyi bir oyuncuydu ama biraz törpülenmişti çünkü büyümüştüm. Şimdi gene İtalya'dan devam edeyim. Jorginho'yu izlerken emekli amca gibi duruyorum sadece. Yani hiçbir şey ifade etmiyor bana. Sadece iyi bir futbolcu diyorum ona. Çok iyi bir futbolcu diyorum. Onlar orada yanılıyorlar. Maradona muhteşemdi diyor. Çünkü sen 18 yaşındaydın. Bunu Metin Tekin, Metin abi çok güzel açıklamıştı. Bir örnekte bir gün böyle sohbetimizde. Bir gün adam demiş ki Metin senin gibisi gelmedi demiş. Ya demiş bence senin 18 yaşın artık gelmeyeceği için böyle düşünüyorsun. Yani o gitti o. O heyecanın bitti artık kimse seni o kadar etkilemeyecek. Yani bir insanın 16 yaşında bir kızdan hoşlanmasıyla 40 yaşında hoşlanmasındaki duygular da değişiktir. Onlar orada yanılıyorlar. Yoksa onlar da Erman Kunter iyi diyen adam tarihi yani bugün LeBron'un performansını ya da LeBron diyorum da Enes'in performansını diyelim. Ona kadar bütün Türk basketbolcuları didik didik izlediyse bu yorumu yapıyorsa helal olsun. Ama izlemediğinden %90 eminim. Çünkü kopuyorsun bir süre sonra. O kadar izleyesin gelmiyor. Ben eskiden bütün ligleri izlerdim. Şu an sadece İtalya'yı izliyorum mesela. Birçok insan böyledir. Eskisi gibi maç izleyemiyorsun yaşlandıkça. Artık sıkılıyorsun, yoruluyorsun. O heyecanla tanıdığın kahramanlar sana daha büyülü geliyor. Orada yanılıyorlar bence.
Teşekkürler soru için. Teşekkürler Sokrates.